Ayrım 15.
Bu incecik genç kadın hemen herkesin, mesela küpeli. Şimdi anlıyorum ki ben kendimi Marksist, Leninist zanneden Don Kişot, anarşist, kumarbaz, sorumsuz, halkıma ve işçi sınıfına karşı bir kişiyim. Mesela Ak Tolga. Ben her türlü ahlaksızlığın, namussuzluğun, ihanetlerin hep solculuk adına yapıldığı bir mekanizmanın içinde yer aldım. Yenilgi ve yılgınlığa düştüğü ortamda direnişini sürdürdü. Sina Çıladır gibi o da Marksist, Leninist olduğunu söyleyen bir kimse, eğer bir ajan, provokatör değilse, devrimin devrimci şiddet yoluyla yapılacağı temel ilkesini de samimiyetle benimsiyor demektir, diyordu. THKPC davasında direnmeye karşı çıkanlarla direnenler arasındaki mücadelede birinci grupta yer aldı. Müebbet hapse mahkum oldu, 1979 Mayıs'ında çıktı. Bana gelince 1974 yılında 12 Mart rejimi sona erdi. Parlamenter düzene dönüldü ve af çıktı. Yasemin'in isteğine uygun olarak boşanma davasını açtım, ayrıldık. İki yıla varmadan çeşitli örgütlenmeler, eski ya da yeni biçimlemeler içinde tekrar ortaya çıktı. Eğer devleti bir devamlılık olarak görecektiysem niye içerideydim ve niye affedildim? Anlaşılan bütün başıma gelenlerden bir tek şey öğrenmem isteniyordu. Devletin sağı solu belli olmaz. Bu ülkede hayatımı karartan bilgi bu bilgidir. O bir Müslüman solcu. Gerçi burada Türkiye Devleti nezdinde Kürt haklarını elde etmek için kurduğumuz örgütlerle bir şey elde edemedik. Ama muhakkak orada Allah nezdinde Kürt mazlumları için kuracağımız bir dernekte Allah bize ve Kürtlere yardımcı olacaktır. Musa Anter 1991. Ben Günay Rodoplu'yu Şiran Ören'den dolayı tanıdım. 1974 affıyla dışarı çıktığımda uzatmalı bir hukuk öğrencisiydim. Spartaküs komünü dağılmıştı. Annem ben içerideyken vefat etmiş. Babam yeniden Faik Sabri Bey'in baldızı ile evlenmişti. Annemin ölümünün benim yüzümden olduğu söyleniyordu. Ziyaretine gittiğim babaannem beni tanımadı, bunamıştı. Ankara'da benim vasıflarımda birisinin iş bulması hemen hemen olanaksızdı. Taşı toprağı altın İstanbul'un daha kolay olacağını düşündüm. Elimdeki son birkaç kuruşu Şükrü Efendi'nin eşine, o 1968'de öldü, verdim. Kaydımı İstanbul hukuka naklettim. 1975 yılının Ekim ayında payitahta avdet ettim. Şiran da hukuktaydı. Öğrencisiydi diyemiyorum. Çünkü uzun yıllar sadece kayıt tazelemekle yetinmek zorunda kaldı. Fakültenin sevimsiz koridorlarında karşılaştığımızda yine böyle bir işlem peşindeydi. "Vah Ömerciğim" diye karşıladı beni. Gördüğüne içtenlikle sevinmişti. "Merhaba yav, ne zaman geldin?" Sarıldık. Ufak bir işi kaldığını, onu bitirince yazıhanesine gitmemizi önerdi, kabul ettim. Şunu hemen söylemeliyim, mahkumiyetimden sonra benim çevremde kimse kalmadı. THKP'ciler olsun, THKO'cular olsun, bana belli bir mesafede durdular. Kimsenin kimseye yardım edecek imkanının olmadığı söylenebilir belki. Ama ben özenle kaçındıkları duygusunu muhafaza ediyorum. Buna karşın Şiran kollarını açtı. Yazıhane Aksaray'da dedi, ilan alıyorum, bir dergi var. Günay'ın roman notlarını hatırlayacaksınız. İstanbul'un köhne bir semtinde altı içkili lokanta, üstü devrimci lokali. DDKO İstanbul Şubesi demek istiyor. 2,5 odalı yazıhanesinde Capitone plastik sırtlığı, Vezuv gaz sobası, tezgahsız mutfağın yere zorladığı piknik tüpünün üstünde kaynayan çay. Kir göstermesin rengindeki, kahverengi geniş aralıklı tül. Perdelerin pisliğini saklayamadığı camlar, komşu kebapçının komisini bekleyen eti yenmiş, sumaklı soğanı kalmış, dev madeni tabakların üstünde dilenen hamam böcekleri gibi, taşra kökenli karanlık komisyonculara atfedilen görsel unsurların, Atatürk resmi hariç, hepsi vardı diye yazmıştı ve aynen böyleydi. Yığma bina ana cadde ile kesişen bir sokağın başında üçgen bir arsanın üzerinde kurulmuş olduğu için Şıra'nın odası yamuktu. Masası köşeleme yerleştirilmişti. Etrafında birkaç tane oturağı, plastik kaplı demir sandalye vardı. Biz içeri girdiğimizde Binali oradaydı. "Neredesin patron?" diye doğruldu. "Saatler vardır seni beklemişem. Apo gelmiş gitmiştir." Şıran yakınmaya aldırmadı. Yerine geçti, cebinden yüklüce bir anahtarlık çıkardı. Üst çekmeceyi açtı, sarı toz bezini aldı. Aksaray minibüslerinin kına rengi tozunu önce döner sandalyesinden, sonra da masasından silmeye koyuldu. Harran toprağının rengindeydi Binali'nin yüzü. Hollywood'un en bağnaz Musevi yönetmeninin Filistinli teröristlere bile yakıştırmayacağı kanlı gözlerini dikti. "Merhaba," dedi. Omuzları kısık, başı ensesini kolluyormuş gibi ileride. "Hoş gelmişsen abi." "Merhaba." Kendisini takdim etmedi, ben de sormadım. Şıran masasıyla bir masa takvimi, portakal rengi plastikten, o zamanlar pek yaygın olan kurşun kalem ve ataç kutusu. Her sümen alana satılan ve dörtgen bir mermer parçasına saplı, asla çalışmayan, çifte dolma kalemlik, Şıran'ın ilan ajansının Merhe Reklam adını yazdırdığı ucuz, beyaz plastik kül tablalarıyla uğraşıyordu. "Yusuf bize çay getir," diye bağırdı. Yusuf mutfakta olmalıydı. "Geliyor Şıran abi." Binali'ye döndü. "Zekiye'nin nikah çiçeğini yaptırdın mı?" diye sordu. Başka bir şey de ima ediyormuş gibi gülüyordu. "He," dedi Binali de gülerek. İnatla fırçalanmayan dişleri, kazınmayan sakalı, değiştirmemekte direndiği lehçeyi bir yöreye, bir sınıfa atfetmemek mümkün değildi. "Sarı kırmızı beyaz güller almış hem. Böyle boyum kadardır. Yeşil yapraklar da koymuş hem." Şıran da gülüyordu. "Şerit buldun mu?" "Ere, sarı kırmızı beyaz yeşil." Kürtleri mesajı alacak kadar tanıyordum. Ben de güldüm. "Sen Kürdistan bayrağını bilirsen he mi?" "Bilirim," dedim. "Beyaz barışı, kırmızı kan ve ihtilali. Yeşil Mezopotamya ve Kürdistan'ın bereketini. Sarı da güneşi simgeliyor," diyebiliyordum. Sarı aynı zamanda güneş demekti ve Kürdistan'ın milli dini dedikleri Zerdüştlük'ten geliyordu. "Biz daha barıştan ümit kesmedik, değil mi patron?" Binali'nin aksanını değiştirdiğini fark ettim. Zamanla Kürt aksanını bilerek, isteyerek kullandığını anlayacaktım. Az önce söylemek istediği de kendi benimsediği bayrağın Mehabat, Kürt Cumhuriyeti'nden önceki bayrak olduğuydu. Mehabat'ın kullandığı bayrakta beyaz yoktu. Kürtler asırlarca barıştan bir fayda görmeyince bayraklarından barışı ifade eden beyazı çıkarttılar deniyordu. Şıran buna cevap vermedi. Orta çekmeceden çıkarttığı defteri inceliyordu. "Kaç kişi çıktı?" diye sordu. "Orada yazır," dedi Binali hafifçe doğrularak. Şıran'ın az önce çıkardığı bakkal defterini işaret ediyordu. Şıran bir süre daha baktı, o arada çay geldi. "Merhaba," dedi Yusuf çayları dağıtırken. O da Binali gibi hafifçe öne eğilerek yürüyordu. Bana ağalarına hizmet eden köylülerin duruşlarını hatırlattılar. "Tahsilat yaptınız mı?" "He," dedi Binali yine. "Apo almıştır." "Hüseyin Beylerin faturası gitti mi?" Binali yumruk yaptığı elini alnına vurdu. "Billah unutmuşam abi. Faturayı da unutmuşam. Senetleri de." Kalkacakmış gibi davrandı. Şıran saatine baktı. "Banka kapandı," dedi. "Billah yarın yaparam." "Yusuf halleder." Binali boynunu büktü, gözlerini devirdi. "He?" Elini ceketinin cebine attı, plastik bir portföy çıkardı. Senetlerle faturayı buldu. Şıran'ın önüne koydu. Şıran buruşmuş kağıtları elleriyle düzeltmeye çalıştı. "Sana çanta da aldık oğlum," diye güldü. "Nerede çantan?" Binali'nin üstünde giyilmekten incelmiş, koyu renk şekilsiz bir ceket, kahverengi çizgili pantolonu vardı. Ütü yüzü görmediği gibi kirliydi de. Buna karşın el örgüsü yeleğinin boynundan görünen ütüsüz gömleğinin temizliği dikkatimi çekti. "Şeyho aldı," dedi Binali. Sağlıksız dişleri gösteren bir tebessümle, "Çanta Şeyho'ya yakışır, he mi?" Şıran yine güldü. Derken kapı çalındı. "Yusuf, kapıya bak." İki kız girdi. Çok şaşırtıcıydılar. Çok gençtiler ve yüzlerindeki görmüş geçirmiş ifade çok şaşırtıcıydı. Uzun boylusu adı Filiz'di. Girdi, elindekileri Şıra'nın masasının üstüne gürültüyle bıraktı. Kendisini de en yakın sandalyeye attı. Öldüm be, Yusuf çayın var mı? Üzerinde blue jean ve tişört üstüne giydiği hırka vardı. Hırkasını koparır gibi çıkardı. Terden yapış yapış oldum. Kollarını havaya kaldırdı, koltuk altlarını kokladı, eğildi, heybesinden bir deodorant buldu. Tişörtünün yakasından içeri soktu, koltuk altlarına sıktı. Sandalyenin üstünde geriye kaykıldı, bacaklarını açtı, uzandı, Şıra'nın masasının üzerine attığı dergilerden birini aldı, yelpazelenmeye koyuldu. ''Yusuf çay!'' diye bağırdı. Şıra'na baktım, yüzünde yumuşak bir tebessüm kızı seyrediyordu. Öteki kız siyah kıvırcık saçlı, tombul olanı daha bir kadınsıydı. O da boncuk boncuk terlemişti. O da elindekileri bıraktı, Filiz'in yanındaki sandalyeye çöker gibi oturdu. ''Sigaran kaldı mı?'' ''Var'' dedi tombul kız, çantasını açtı. Marlboro sigara içiyor olmasını, hele de Marlboro paketini adam akıllı yadırgadım. Çünkü o zamanlar hem çok pahalı hem de kara borsaydı. Şıran yerleşmelerini bekler gibiydi. ''Nereyi yaptınız bugün?'' ''Şehzadebaşı'' dedi Filiz. ''39 dergi, 7 abone. Aferin kız.'' Sevinmişti. Bu benden daha iyi sattı dedi Filiz arkadaşını işaretle. 47 dergi ama abonesi az. 3 tane dedi Nimet. Şıran bana döndü. Arkadaşlar pazarlama elemanları diye açıkladı. Bizim dergiyi pazarlıyorlar. Göreyim diye uzatmaya davrandı. Eline attığı nüsha kirliydi. Çantalarınızı neden kullanmıyorsunuz? Size çanta aldık değil mi? Ağır oluyor Şıran Bey dedi tombul kız. Kendimizi zor taşıyoruz. Ağır mı? Plastik değil mi onlar? Yusuf oradan bir çanta getir. Dibinde bir tahta mı vardır nedir? Ağır. Tahtayı çıkaralım. Buyur abi. Yusuf kırmızı bir çanta getirdi. Üzerinde sağlık ve aile yazıyordu. Şıran çantayı yoklamaya başladı. Ben uzattığı dergiye baktım. Üçüncü hamur, tipo baskı, tek forma bir dergiydi. Sağlık ve aile. Günay'ın anlattığı gibi, başta Erdal Atabek olmak üzere, Türkiye'nin ilerici doktorlarının 1,5-2 sayfalık yazılarından oluşmuştu. Yazıların başını doktorların vesikalık resimleri süslüyordu. Satır aralarına devrimci sloganlar yerleştirilmişti. Mesela, vitaminler başlıklı bir makale vardı. Vitaminler vücudumuzun düzenli çalışmasını kolaylaştırırlar. Bir tanesi bile olmasa bizim karmaşık iç motorumuz hemen aşınma, yıpranma belirtileri gösterir. Buna karşın vitamin almamız gerekliliği tartışmasız da olsa ne kadar ihtiyacımız olduğu ve yüksek dozlarda vitaminlerin kısırlık, kanser, yüz sivilceleri gibi çeşitli hastalıklara ne gibi etki yaptığı konusunda büyük tartışmalar var. Bu tartışmaların çoğu Amerika'da yılda vitaminlerden tahminen 1,5 milyar dolar kazanan uluslararası ilaç tekelleri tarafından alevlendiriliyor. Kuşkusuz satışların artması tekellerin ve onların yerli işbirlikçilerinin işlerine geliyor. Acaba ilaç tekellerinin öne sürdükleri gibi fazladan vitamin almaya ihtiyacımız var mı? Gerçek şudur ki, dengeli, sağlıklı, meyve ve sebze içeren gıdalarla beslenenlerin fazladan vitamin gereksinimi yoktur. Ancak Türkiye gibi çarpık kapitalizmin ve sömürü düzeninin yerleşik olduğu ülkelerde işçi sınıfının dengeli beslenmesi mümkün olmadığı gibi çoğu kez gizli açlık vardır. Dağıtıma vermiyor musun? Elden satıyoruz dedi Şıran. Abone ya da tek tek. İstanbul'da arkadaşlar satıyor. Şıran abi, havalar bozmadan yine bir Trakya yapsak diyorum. İyi olur, bu hafta sonu gidelim. Hafta sonu iyi olmuyor Şıran abi. İş yerleri kapalı oluyor. Evlerde iyi satış yapılmıyor. Doğru dedi Şıran. O zaman perşembe akşamından gidelim. Perşembe akşamı olmaz dedi Filiz. Bu defa da ciklet çiğniyordu. Türkan'ın nişanı var. Vaa, Türkan nişan mı oluyor? Ali ile mi? Ali ile geçen hafta istemişler. Küstüm ondan dedi Şıran. Haber etmedi. Benim aklım dergideydi. Kolay satılıyor mu? Eleman iyiyse kolay dedi Şıran. Kızlardan yana bakarak. Yoksul görünüyorlardı. Yoksul ve sert. Gecekondu kenar mahalle. Anadolu'da daha iyi dedi Filiz. Küçük yerlerde çarşının bir ucundan giriyor, öteki ucundan çıkıyorsun. Geçen yıl Şarköy'de bir günde 42 abone yaptım. Nereden aklına geldi pazarlamacılık yapmak? 15 yaşımdan beri yaparım, omuzunu silkti. Önceleri baharat satardım. Sonra Şiran Bey gel ben de çalış dedi, 4 sene oldu. Kıza daha dikkatli baktım, evden eve satışın çok zor bir iş olduğunu düşünüyordum. Satın almayan olmaz mı? Olmaz olur mu? İnsanın yüzüne kapıyı kapatırlar. Kimisi de başından savmak için alır. Değil mi Şiran abi? Ama adamını anlarsan kolay. Mehmet'i gören var mı? 3 haftadır uğramıyor. Dergiler de onda kaldı. Ben gördüm dedi tombul kız. O Glory'de başlamış. İngilizce ansiklopedi satacakmış. 3 kağıtçı dedi Şiran. Görürsen söyle, hadi paradan vazgeçtik, bizim dergileri getirsin. O gün akşama kadar bir düzine pazarlamacı geldi. Hepsi 18-25 yaş arasında gençlerdi. Hepsi tam gün çalışıyordu. Prim dedi Şiran. Satış üstünden prim alırlar. Sigorta, iş güvencesi elbette söz konusu değildi. Eskiden satışlar daha iyiydi diye açıkladı. Şimdi rakiplerimiz var. 19 yaşından beri bu işi yapıyordu. Nesrin diye bir pazarlamacı kadın vardı diye anlattı. İşi çok iyi biliyordu. İstanbul'a ilk geldiğimde onun yanında çalıştım, sonra ayrıldım. Kendim dergi çıkartmaya başladım. Kazandırıyor mu Bahri'nin cevabını kapıdaki Mercedes? Zamanla Zuhurat Baba'da bir daire aldığını da öğrendim. Verdi. Eski model hantal bir Mercedes'ti ama Mercedes'ti. Bunu satıp bir Volkswagen alacağım dedi Şiran. Çok benzin yakıyor. Sağlık ve ailenin 25 bin abonesi vardı ki ne çark başak ne emek hatta ne de yön böyle bir rakamı hayal dahi edemezlerdi. Etkilenmeyecek gibi değildi. Şiran'a yeni bir gözle baktım. Samatya'ya evlerine gidiyorduk. Ağaoğluydu. Yemek yemeden bırakmayacaktı. Apartmanların önüne dev kamyonların park ettiği, kalorifer kömürlerinin caddenin yarısını kapladığı, minibüs güzergahı bir caddenin 5 katlı apartmanlarından birisinin Marmara'yı gören en üst dairesinde oturuyorlardı. Ankara'nın memur apartmanlarına benzer, asansörsüz, mozaik zeminli ucuz bir binaydı. Şu farkla ki adam akıllı bakımsızdı. Mesela trabzanın demirleri yerinden çıkmıştı, tehlikeli bir biçimde sallanıyordu. Kapıcısız apartmanların hemen hepsinde olduğu gibi insanı kömür, çöp, tenekeleri ve toz karşılıyordu. Şiran yüklü anahtarlığını çıkardı. Her boyda düzinelerce ayakkabı ve terliğin arasından dar bir koridora girdik. Şiran soldaki kapıyı açarken seslendi. Çiçek, Feride, terlik getirin. Aynı anda salon olduğunu gördüğüm odada bir kaynaşma oldu. Ardından bir bebek ağlaması duyuldu. Şiran abi hoş geldin dedi bir kadın sesi. Şiran başını içeri uzattı. Terliksiz olduğumuz için içeri giremiyorduk. Vay Vildan sen ne zaman geldin? Sabah geldik Şiran abi. O sırada koridorun ucundan telaşla gelen 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu terlik denkleştirmeye çalıştı bulamadı. Feride terlikler nerede diye bağırdı. Nedense cevap beklemeyen bir çağrı gibi geldi bana. Nitekim ses gelmeyince sokak kapısını açtı, oradaki yığından seçmeye çabaladı. Bu defa da Şiran bağırdı. Feride! Şiran'ın sesine isimlerinin Ayten ve Aynur olduğunu sonradan öğrendiğim kız kardeşleri çıktılar. 5 kişi kapıya yığıldık. Terlik mi yok Şiran abi, al benimkileri giy. O arada elinde bir delikli kepçe, Feride de geldi. Bir baştan bir başa güldü. Geldim abi. Hali öyle sevimliydi ki Şiran da güldü. Ulan üç kağıtçı, nançe heye, ne pişiriyorsun? Patates kızartıyorum Şiran abi. Derken bir patırtı, bir haykırma, ardından bir haykırma daha duyuldu. Rana ağlıyor. Aynur yüzünü bıkmış usanmış gibi ekşitti. Hozan'la kavga etmişlerdir dedi Vildan. Ayten git bir bak, gene ne oldu? Herkes birden bağırıyor gibiydi ama Şiran sanki hiç duymuyordu. Feride'ye döndü. Et var mı? Cebine uzandı, onu bırak git, kasaptan et al. Çiçek'le aynı yaşta gibiydiler. Ondan farklı olarak Feride açık renk bir çocuktu. Bal rengi gözleri pek güzeldi. saçlarını savuruşundan güzelliğinin farkında olduğunu anladım. Çiçek alsın Şiran abi diye nazlandı. Benim mutfakta işim var. Çiçek bu arada terlikleri ayağımızın dibine koydu. Sağ ol. Kısa bir şey değil gibi abine döndü. Bana ver Şiran abi, ben alırım. Ne istiyorsun? Ferit maliye. Okulda dedi Çiçek ve ısrar etti. Ben alırım, kıymamı alayım, kuşbaşımı. Kıyma alayım, kavurma geldi. Kıyma al, anam güveç yapsın, patlıcan biber var mı? Düşünür gibi yaptı, sonra yok dedi. En son öğlen kızarttık, bitti. Bir yandan da ayakkabılarını giyiyordu. Hele tatlı bistine. Ne tatlısı? Saray burması. Seyran'dan al ha. Tamam Şiran abi. Rana'ya ciklet alayım mı? Şiran güldü. Al, kendinize de al. Çiçek fırladı, arkasından bağırdı. Bir de küçük rakı al. Bave görmesin ha. Tamam Şiran abi. Caddeye bakan salon büyükçe bir dikdörtgendi. Yerde bayrak kırmızısı bir halı seriliydi. Duvarlar boyunca yerleştirilen ağır koltukların tahta aksamı işlemeliydi. Dikdörtgenin kısa ucunda duvara dayalı büyük bir büfe, onun önünde yemek masası vardı. Bir ağ evi için oldukça mütevazi sayılır diye düşündüğümü hatırlıyorum. İçeri girdiğimizde Vildan oradaydı. Kucağındaki bebeğini sallıyordu. Akçapakça bir Egeli, daha doğrusu Girit göçmeni diye anlatmıştı Günay. Suat'ın sınıf arkadaşı ve devrimcilik heyecanlı bir hırsız, polis oyunu niteliğini koruduğu sürece devrimciydi Vildan. Devrimciydi, yani türküler söyledi. Kocasının ana dilini öğrenmeye çalıştı. Çocuklarına Kürt isimleri, Hozan ve Baran. Takmanın saygınlığını, saygındı çünkü düzeni alenen protesto ediyordu, yaşadı. Dil bilmez kaynanası belki de oğlunu profesyonel devrimcilikten vazgeçirebileceğini umduğu için baş tacı etti Vildan'ı. Çocuğu yaşındaki görümceleri sobasını yaktılar, çayını demlediler, bebelerine dadılık ettiler. Hozan çok yaramaz be Şiran abi diye yakındı Vildan. Sabahtan beri Rana ile saç saça baş başa kavga ediyorlar. Rana onu kıskanıyor. Yenge sen onu bana ver de Hozan'a git, ben ikisini ayıramıyorum. Bu canından bezmiş gibi görünen Aynur'du. Vildan bebeği uzattı, salonun hole bakan ikinci kapısından çıktı. Hemen arkasından 5-6 yaşlarında incecik bir kız çocuğu odaya daldı. Kendisini yere attı, tepine tepine bağırmaya koyuldu. Onun arkasından Ayten koştu. Sus bak, susmazsan Şiran abi dövecek. Çocuk büsbütün bağırmaya başladı. Bu en küçüğümüz dedi Şiran, etrafına bakındı. Balkonda oturalım mı? Salonun ikinci kapısı başka bir yemek masasının durduğu hole açılıyordu. Ayrıca bir sedirle iki de koltuk vardı. Şiran'ın annesi olduğunu tahmin ettiğim 50 yaşlarında bir kadın, bizi görünce ayaklarında salladığı bebeği kucağına aldı, mahcup olmuşmuş gibi gülümsedi, dizlerini ovuşturdu. Üst dişlerinin tamamının altın olduğunu gördüm. Tanıştırmak gibi bir adetleri olmadığını biliyordum. Yürüdüm, elini öptüm, o da beni öptü. Bave me, maleye diye sordu Şiran. Çu bazarı dedi annesi yemenisini düzenleyerek. Apohat, na, jinaberite maleye.